Ayrım 13, Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Doğu Perinçek, sayfa 147. 7.13, Mazlum Milletlerin Bölgesel Birliği, Suriye ve Irak'la Konfederasyon Federasyon Planı. İlk kez bu çalışmada ele alınıyor. Mustafa Kemal Paşa, Irak ve Suriye örgütleriyle ortak mücadeleyi, ortak bir örgütlenme hedefine bağlı olarak yürüttü. İleride kurulacak bağımsız Arap devletleri ile Türkiye arasında bir federasyon veya konfederasyon planı bu ilişkiler sırasında oluştu ve üzerinde anlaşmaya varıldı. Mustafa Kemal Paşa 24 Ocak 1920 günü Halep'teki Arap Milli Teşkilatı riyasetine şu iletiyi yolluyor. Mektuplarınızda Suriye, Irak ve Türkiye'nin bağımsızlıklarını kurtaracak bir konfederasyon teşkili eylemek veya irtibat maksadıyla birlikte hareket edilmesi bildirilmiş ve biz de bu tekliflerinizi kabul ederek tafsilatlı talimat göndermiştik. Bu mektubun son cümlesinden de anlaşılacağı üzere Halep'teki Arap Milli Teşkilatı Riyaseti'nin konfederasyon önerisi 24 Ocak 1920 tarihinden önce kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bir ay geçmeden heyeti temsiliye adına kolordu kumandanlıklarına 23 Şubat 1920 günü yolladığı talimatta konfederasyon tasarımını bir kez daha resmi kayda geçirmiştir. Bu talimatın eklerinde Halep Teşkilatı Milliye Riyasetine, Şam'da Suriye ve Filistin Müdafaa-i Kuvvayi Osmaniye Heyeti Umumiyesi Riyasetine, Gönüllü Kahire Fırkası Reisi ve Amman Çerkez Fırkası Kumandanına daha önce gönderdiği talimatların bir özeti bulunmaktadır. Bu özette yukarıda anılan Arap örgütlerinin önerdikleri konfederasyon planının kabul edildiği belirtilir. Suriye, Irak ve Türkiye bağımsızlıklarını kurtararak bir konfederasyon teşkil eylemek veyahut gelecekte kararlaştırılacak tarzda bir irtibat tesis eylemek üzere birlikte hareket edilmesi. Dipnot Harp Tarihi Vesikaları Dergisi Sayı 15 Mart 1956, Vesika No. 402, Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 6 Sayfa 334. Mustafa Kemal Paşa aynı günlerde 29 Şubat 1920 tarihinde Talat Paşa'ya yazdığı gizli mektupta da Suriye ve Iraklılarla öteden beri münasebet tesis etmiş olduklarını ve onları harekete geçirdiklerini belirtmektedir. En önemlisi konfederasyon kararı alınmış olduğunu bildiren cümlelerdir. Daha ciddi esaslar dahilinde harekat birliği için nezdimize gelmiş olan selahiyatlar Arap delegeleriyle kararlar alınmıştır. Araplara karşı başından beri ifade ettiğimiz siyasi formül şudur. Her millet kendi bağımsızlığını kurtardıktan sonra konfederasyon halinde birleşmek. Bu esas Araplarca memnuniyetle kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Talat Paşa'ya gizli mektubu somut bilgilerle devam ediyor ve İslam kitleleriyle konfederasyon halinde birleşme planını bir kez daha vurguluyor. Emir Faysal'ın muhtemetleri dahi bu esas dahilinde birleşmek üzere müracaat eylemişlerdir. Faysal'ın Fransızlar lehine gizli bir politika takip etmesi zan ve ihtimali henüz bizi ihtiyatkar hareket ettiriyor. Fakat Araplarla iş ortaklığında fiiliyat diğer hiziplerin anlaşmasıyla başlamıştır. Araplarla anlaşmada kullandığım formülden ve Kafkasya'daki arkadaşlara verdiğim talimattan anlaşılacağı üzere benim de düşündüğüm muhtelif İslam kitlelerine bağımsızlığa mazhar olmak için bugün Türkiye'ye musallat olan düşmanlar aleyhine tahrik etmek ve bu suretle Türkiye'nin baskısını hafifletmek ve maddi ve manevi kuvvetlerini azami menfaatler elde edebilecek şekilde daha serbest kullanmak ve ileride bağımsızlıklarını kurtaracak olan İslam kitleleriyle konfederasyon halinde birleşmek. Şimdiye kadar sarf olunan mesainin tecelli eden neticeleri memnuniyet verici gibi görünmektedir. Tahmin olunduğuna göre İtilaf devletleri ilk zamanlarda baskıyla uygulamayı tasavvur ettikleri imha kararlarından vazgeçerek Türkiye'nin mevcudiyetini tanımak kararına yaklaşıyorlar. İtilaf devletlerinde gözlenen azami değişiklik zihniyetinin son Bolşevik harekat ve muvaffakiyetine bizim Maraş'ta ve İslahiye civarındaki askeri muvaffakiyetlerimizin eklenmesinden ileri geldiği zannolunur. Suriye ve Irak işlerinde buraya gelmekle pek faydalı olabileceğimizi ümit ederim. Talat Paşa'ya gizli mektubun yollanmasından sonra iki ay içinde koşullar Mustafa Kemal Paşa'nın öngördüğü gibi değişmiş ve Ankara'da Milli Devrim'in meclisi kurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa meclisin açılışına hemen ertesi günü 24 Nisan 1920 tarihinde Milli Mücadele'nin raporunu verir ve programını açıklar. Suriye ve Irak'la konfederasyon tasarımı bu kez meclis önünde ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Türk-Arap ilişkilerinin yakın tarihini de özetlemiş ve değerlendirmiştir. Bu önemli ve uzun açıklamayı Şule Perinçek'te Şam'da yapılan uluslararası sempozyumun bilgisine sundu ve büyük ilgi gördü. Dipnot, bakınız Şule Perinçek, Atatürk ve Arap Dünyası, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk-Arap dayanışması, sempozyuma sunulan bildiri Uluslararası Doğu Arap Coğrafyası, Bilat, El Şam ve Anadolu, dünü, bugünü ve yarını sempozyumu, Şam Üniversitesi sayfa 12. Mustafa Kemal Paşa'nın meclis konuşmasının konumuzla ilgili bölümlerini özetleyerek madde madde veriyoruz. Suriye ve Irak halkı 1914'ten önce Osmanlı Devleti'nin bir uzvu olmaktan şikayetçiydiler ve bağımsız olmak gayesini takip ediyorlardı. Hedefe ulaşmak için kuvvetlerinin yetmediğini görünce emperyalistlerin eteklerine sarıldılar. Ancak Dünya Savaşı'nın sonunda İngiliz ve Fransız işgalcilerinin aşağılayıcı idaresine hedef olduktan sonra büyük hataya düştüklerini anladılar. Böylece bir kesimi kendi içlerinde bağımsız olmakla birlikte Osmanlı camiası içinde bulunma yönünü düşündüler. Hatta bir kesimi daha da ileri gitti ve bağımsızlığın lüzumu yoktur dediler. Suriye'de bu cereyanlar sonucu saltanat tesisiyle meşgul olan Emir Faysal ahalinin arzuları karşısında kendi emellerinin sarsılmakta olduğunu anladı ve temsilcilerini bizimle temasa geçirdi. Ancak Faysal halka dış baskılara direnmek için araç ve paralarının bulunmadığını, Türkiye bunu sağlarsa Fransızları kovabileceklerini söyledi. Buna biz samimi görmedik. Onun için vuku bulan siyasi müracaata siyasi cevap vermiş bulunduk. Ancak hakiki irtibat hükümet şeklinde değil, fakat Suriye milletiyle, Suriyelilerle olmuş oldu. Ve bu hakikaten bize manevi kuvvetle beraber maddi kuvvet katmıştır. Bizim karşılık olarak gösterdiğimiz şekil şuydu: artık milli sınırımız dahilinde bulunan insani ve genel kaynakları sınırımızın haricinde israf etmek istemeyiz. Fakat birlik kuvvet teşkil edeceğinden bütün İslam aleminin manen olduğu gibi maddeten de birleşmiş ve müttefik olmasını şüphe yok ki büyük memnuniyetle karşılarız. Ve bunun içindir ki bizim kendi sınırımız dahilinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler de kendi sınırı dahilinde ve milli hakimiyet esasına dayanmak üzere serbest ve bağımsız olabilirler. Irak'a gelince İngilizlerin muameleleri İslam ahaliyi fevkalade gücendirmiş oldu. Biz kendileriyle temas aramadan evvel onlar bizimle temas aradı. Mutlaka eskisi gibi Osmanlı memleketinin bir parçası olmayı kabul ettiler. Fakat biz onlara karşı Suriyelilere söylediğimiz görüşü söylemekten başka bir şey yapamadık. Kendi dahilinizde, kendi kuvvetlerinizle, kendi mevcudiyetinizle istiklalinizin teminine çalışınız. Biz de her şeyden evvel istiklalimizin teminine çalışıyoruz. Ondan sonra birleşmemiz için hiçbir mani kalmaz. Bugün gerek Irakların gerek Suriyelilerin bu iki bölgedeki dindaşlarımızın kalpleri bizimle beraberdir. Eğer bundan sonra gerekleri yapılırsa bunlardan azami istifade etmek mümkündür. Dipnot, konuşmanın tamamı için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri cilt 8 sayfa 31 ve devamı. Mustafa Kemal Paşa yine 24 Nisan 1924 günü bu kez meclisin gizli oturumunda yaptığı konuşmada Suriye ve Irak'ın bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra bu ülkelerle ittifakın biçimi konusunda da somut bir sonuca varıyordu. Bizimle anlaşmanın veya ittifakın üstünde bir şekil ki federatif yahut konfederatif denilen şekillerden biriyle irtibat peyda edebiliriz. Konfederasyon tasarımının meclise sunuşundaki önemli yenilik federasyon seçeneğini de içermesidir. 7.14 Mustafa Kemal Paşa'nın konfederasyon veya federasyon planının tarihsel zemini ve temel ilkeleri. Mustafa Kemal Paşa'nın konfederasyon planı üzerinde görüşlerini iki başlık altında toplayabiliriz. Tarihsel zemin ve temel ilkeler. Her iki başlık dörder madde halinde özetlenebilir. 7.14.1 Tarihsel zemin. Bir ortak geçmiş. Türkler ve Araplar Osmanlı İmparatorluğu içinde birlikte yaşıyorlardı. 2. Dünya Savaşı dersleri. Dünya Savaşı hem Araplar hem de Türkler için öğretici oldu. Türkler Arapların bağımsız devlet kurma haklarının Türkiye'nin de yararına olduğunu anladılar. Araplar ise emperyalizme dayanarak kurtuluş olmayacağını tecrübeyle gördüler. 3. Ortak cephe. Dünya Savaşı sonrasında mazlum milletler konumunda bulunan Türkler ve Araplar nesler olarak emperyalizme karşı savaş cephesinde buluştular. Dört ortak menfaatler, Türkler ile güney komşuları olan milletler arasında iktisadi, siyasi, kültürel her alanda ortak menfaatler bulunmaktadır. 7.14.2 Konfederasyon Federasyonun temel ilkeleri. 1. Bağımsızlık. Türkler ve güney komşuları ancak bağımsızlıklarını kazanarak konfederasyon veya federasyon kurabilirler. Aralarındaki birlik emperyalizminden bağımsız devletlerin birliği olacaktır. 2. Halkların arzusu. Halklar federasyon veya konfederasyon halinde birleşmeyi arzulayacaklardır. 3. Milli hakimiyet rejimi. Konfederasyon veya federasyon, milli hakimiyet rejimine sahip olan devletler arasında olabilir. Atatürk'ün bu görüşü milli hakimiyeti kabul etmeyen krallıklarla birleşmenin mümkün olamayacağını örtük olarak içermektedir. 4. Konfederasyon veya federasyon biçimi. Bağımsız ve milli hakimiyet rejimine sahip olan devletler arasındaki birlik, konfederasyon veya federasyon biçiminde olabilir. 7.15 Zamanı gelince. Atatürk'ün Irak ve Suriye ile konfederasyon planı Kurtuluş Savaşı sonrasında gerçekleşmedi. 1930'lu yıllarda da koşullar oluşmamıştı. Çünkü Irak ve Suriye bağımsızlıklarını kazanamamışlardı. Ancak Atatürk bu planından hiç vazgeçmedi. Hatay sorununun güncel olduğu dönemde bile konfederasyon ufkuna sahipti. 1937 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Başbakanı Cemil Mardam'a şöyle diyordu. Ben bütün kuvvetimi ve kudretimi bu imparatorluk içindeki Türk olan unsura hasretmek zorunda kaldım. Ancak ben bu işi yaparken çok emindim ki asırlardan beri beraber yaşamış, dindaşlık yapmış insanlar ayrılmazlar. Yalnız imparatorluğun yarattığı bir takım su-i tefehümlerin yani kötü anlayışların unutulabilmesi, nihayet beraber yaşamış bu insanların birbirlerini anlayabilmesi için muayyen bir zamanın geçmesi lazımdı. Bugün henüz gelmiş olduğuna itiraf ederim ki kâni değilim. Fakat o gün gelecektir. İslam alemi ve Suriye milleti tamamıyla ve kesinlikle bağımsız olmalıdır. Bunu burada söylediğim gibi Fransızların ve bütün dünyanın önünde tekrar etmek benim için şeref ve zevktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin arzusu bağımsız bir Suriye İslam Devleti'nin kurulmasıdır. Fransa bunu istemiyor. Fransızlar Suriyelilere adam yapmak istiyorlarmış. Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır. Fransızların terbiyesine ihtiyaçları yoktur. Suriyeliler böyle düşünmelidirler. Suriyeliler henüz olgun değilmiş. Fransızlar ne zaman olgun olmuşlardır? Tarih maalesef yanlış anlaşılmıştır. Suriyeliler mükemmel medeniyken acaba Fransızlar ne vaziyetteydi? Sorunları çözmek için kuvvetli olmak gerekir. Türkiye kuvvetini kurmuştur. Suriye'de mükemmelen kuvvet yapabilir. Fakat Suriye'nin ellerini kollarını bağlamışlar. Çözünüz onları. Koparınız o bağları. Dipnot, Bülent Şimşir, Atatürk Dönemi İncelemeler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006, sayfa 249-250'den aktaran Şule Perinçek, Atatürk ve Arap Dünyası Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk-Arap Dayanışması sayfa 26 ve devamı. Bu yürekten konuşma Atatürk'ün Irak ve Suriye ile konfederasyon planının zamanlamasını da içeriyor. Suriye ve Irak bağımsız oldukları zaman koşullar olgunlaşmış olacaktı. Atatürk o günün geleceğini çok iyi biliyordu. Bu beklentisini yine bir Arap kardeşinin konuğu olduğu zaman belirtmişti. Atatürk Ankara'da 26 Mart 1933 günü Mısır Büyükelçiliğini ziyaret ediyor ve gün ağarana kadar kalıyor. Güneşin ilk ışıkları belirirken o büyük öngörüsünü dile getiriyor. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün nasıl ağardığını görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak olan daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din, ırk ve farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Dipnot Dünya Sayı 1007 20 Aralık 1954 Sayfa 1 ile 7 Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 26 Sayfa 144 7.16 Batı Asya Birliği, BAP ve Avrasya Birliği. Atatürk, Suriye ve Irak'la konfederasyon planını özetlemek yanında bugün için çıkarılacak dersler ve çözümler aşağıda listelenmiştir. 1. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı Önderliği. Erzurum ve Sivas kongrelerinden başlayarak milli hudutları 30 Ekim 1918 günü Türk askerinin hakimiyeti altındaki topraklar olarak belirledi. Vatan toprakları yine Kurtuluş Savaşı yıllarının ilk anayasal belgelerinde bir millet oluşturduğu saplanan Türklerin ve Kürtlerin oturduğu arazi olarak da tanımlanıyordu. Güneyimizde 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı toprakları olan Irak ve Suriye'de yaşayan Araplar kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkına sahiplerdi. Milliyetler prensibiyle de temellendirilen bu programı Mustafa Kemal Paşa daha 1905 yılı sonunda Suriye'de ortaya koymuştu. Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir milli devlet kurulacaktı. Bunun dışındaki topraklarda yaşayan milletler kendi devletlerini kuracaklardı. Süreç Mustafa Kemal'in milli devlet tasarımını haklı çıkardı. 2. Kurtuluş Savaşı'nın başında Mustafa Kemal Paşa, Irak ve Suriye halklarının kendi bağımsız devletlerini kurmak için İngiliz ve Fransız işgalcilerine karşı mücadelesini kararlılıkla destekledi. Hatta bu mücadelenin desteklenmesi için işgal altındaki Irak ve Suriye'ye görevliler ve özel askeri birlikler yolladı. 3. Anadolu'da, Irak'ta ve Suriye'de emperyalizme karşı mücadele eden örgütler birbirleriyle samimi ve kuvvetli bağlar kurdular, ortak mücadele yürüttüler. 4. Türkiye, Irak ve Suriye'de emperyalizme karşı mücadele yürüten örgütler, bağımsız devletler kurulduktan sonra üç ülke arasındaki dayanışmayı bir konfederasyon çerçevesinde yürütmeyi de kararlaştırdılar ve planladılar. Elimizdeki belgelerden bu kararın 1919 sonu veya daha büyük olasılıkla 1920 başlarında alındığı saptanabiliyor. Gerçi bu konuda ulaşabildiğimiz ilk belge 24 Ocak 1920 tarihlidir. Ancak o belgede kararın daha önce alındığı belirtilmektedir. Belgede Ankara'da bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, Halep'teki Arap Milli Teşkilatı Riyaseti'nin önerisini kabul ettiğini bildirmektedir. İlk önerinin nereden geldiği konusunda daha sonraki belgelerde farklı bilgiler bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Talat Paşa'ya yazdığı 29 Şubat 1920 günlü gizli mektupta önerinin Türkiye tarafından yapıldığını yazmıştır. 24 Nisan 1920 günü mecliste yaptığı tarihi konuşmada da bu çözümün Türkiye tarafından önerildiği yorumunu güçlendiren bir ifade kullanmıştır. Fikrin önce Anadolu devrimi önderliği içinde doğduğu ve Arap örgütlerine açıldığı, ilk resmi önerinin ise Suriye ve Irak örgütlerinden geldiği anlaşılıyor. 5. Kurtuluş Savaşımız, Irak ve Suriye'nin emperyalizme karşı bağımsızlık savaşlarıyla dayanışma halinde ve bağımsız devletlerin kurulmasından sonra konfederasyon oluşturulması ufku içinde yürütüldü. Türkiye'nin 30 Ağustos 1922'de kesin askeri zaferi kazandığı ve 24 Temmuz 1923 günü Lozan Anlaşması yapıldığı zaman Irak ve Suriye'nin bağımsızlık mücadelesi henüz kesin zafere ulaşmamıştı. İngiliz ve Fransız himayesi altındaki Irak ve Suriye, bağımsız devletlerini kuramadıkları için milli hakimiyet esasına dayanan bir rejim de oluşturamamışlardı. Krallıkla yönetiliyorlardı. Bu durumda konfederasyon tasarımı uygulanamadı. Ancak Atatürk emperyalizme karşı Sovyetler Birliği ile stratejik dostluğu ve Batı Asya ile Balkanlarda ittifakı esas alan siyaseti kararlı olarak yürüttü. Bu kapsamda Sadabat ve Balkan Parklarını gerçekleştirdi. 6. Atatürk, Irak ve Suriye ile konfederasyon planından hiç vazgeçmedi. Hatay sorununun güncel olduğu dönemde bile konfederasyon ufkuna sahipti. 1937 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Başbakanı Cemil Mardam'a Suriye'nin bağımsız olması isteğini çok sıcak sözlerle belirtti. Suriye bağımsız olduğu zaman daha ileri birliklerin koşulları oluşacaktı. Suriye ve Irak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazandılar. Ancak bu kez de Türkiye Atlantik denetimi altına düştü. Gerçi 1950'lerin Bağdat Paktı ve Sento denemeleri Türkiye, Irak, İran ve Pakistan'ı bir araya getirdi. Ancak patron ABD'ydi. O pakt Atatürk'ün düşündüğü bağımsız devletlerin birliği özelliğine kavuşamadı ve silinip gitti. 7. Kurtuluş Savaşımızın Irak ve Suriye ile konfederasyon planı bugün İran, Lübnan ve Azerbaycan'ı içine alacak kapsamda yeniden tarihin gündemine gelmiştir. Buna Batı Asya Birliği BAB diyoruz. Anadolu Hititlerden beri tarih boyunca hep Irak ve Suriye ile birlik halinde olmuştur. Suriye devleti Türkiye ile birlik istemektedir. Suriye'nin en yüksek düzeydeki yöneticileri bu isteklerini bize 2005 yılında Türkiye'nin Avrasya heyeti olarak yaptığımız ziyarette Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad'ın stratejik görüşü olarak bildirmiş ve daha sonra da çeşitli resmi toplantılarda açıklamışlardır. Yine Sayın Beşar Esad'la 2015 yılı Şubat ayı sonunda yaptığımız görüşmede iki ülkenin Batı Asya Birliği içinde birleşmesi ve 7 ülke 7 deniz tasarımı üzerinde görüş birliğine vardık. Irak'ın ABD işgaline karşı savaşan örgütlerinde de Türkiye ile birleşme isteği güçlüdür. İran yetkilileri de Türkiye ile güvenlikten ekonomiye kadar her alanda işbirliği isteklerini yaptığımız görüşmelerde ısrarla dile getirmektedirler. 8. Batı Asya Birliği BAB. Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri, Hindistan ve Çin'de oluşturulacak Avrasya Birliği'nin batıya bakan kalesini oluşturmaktadır. Öte yandan Güney Amerika Birliği, ALBA ve Afrika Birliği örgütlenmeleri de ABD'nin başını çektiği emperyalist küreselleşme saldırısının önünü kesmiştir. Ve bağımsız milli devletlerin kıtasal ve bölgesel işbirliği zeminini güçlendiriyorlar. Avrasya Birliği ve BAB, dünyada yükselen halkçı, kamucu, aydınlanmacı, barışçı, yeni uygarlığın temel projeleridir. Avrasya ve BAB siyasetlerini izlemek, Türkiye'nin öncelikle Avrupa ve aynı zamanda ABD ile ilişkilerinin normalleştirmesine hizmet edecektir. Dış siyasetinde bölge ve Avrasya ağırlıklarını değerlendiren bir Türkiye, AB ve ABD ile ilişkilerini bağımsızlığa ve egemenliğe karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde sürdürme ve geliştirme olanaklarını da kazanacaktır. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler bu sürecin ilerlemesi yönündedir. 9. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında Irak ve Suriye örgütleriyle geliştirdiği konfederasyon planı günümüzün elverişli şartlarında kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. Bu proje ABD'nin bölge ülkelerini parçalamaya yönelik Büyük Orta Doğu projesini, yani BOP'u, başarısızlığa uğratacak gizil gücü içermektedir. Ayrıca Kürt meselesinin de kalıcı çözümü açısından büyük değer taşımaktadır. Bölge halkları Sümerlerden başlayan Akatlar, Asurlar, Hititler, Persler, Emevi, Abbasi, İran, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarıyla devam eden büyük uygarlık birikimleri temelinde birleşerek 21. yüzyıl uygarlığının öncüleri arasındaki yerlerini alacaklardır. Batı Asya'nın büyük uygarlık gücü ve zenginleşme birikimi bölünmede değil birleşmededir. Etnik mezhepsel bölünmeler felakete, Batı Asya Birliği zenginleşmeye, barışa ve yükselen uygarlığın öncülüğüne götürür. 13. ayrımın sonu. Sayfa 159.